Ayrım 34. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 385. Korcan. Sene 2004. Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'nde Mustafa Kemal'in bal mumu heykeli vardı. Ancak Mustafa Kemal olduğuna bin şahit isterdi. Raşitik bir vücut, alakasız bir surat, ne saçı benziyordu ne göz rengi tutuyordu. Üstelik müzede sergilendiği yer adeta kıyıda köşedeydi, büyük devlet adamlarına ayrılan bölümde değildi. Müzeyi her sene 1 milyon kişi ziyaret ediyordu. Türk vatandaşları gördükçe kahroluyor, yabancılar ise Atatürk'ü böyle tanıyordu. Londra'ya her giden aynı şikayetle dönüyordu ama sayın devletimiz, sayın hükümetimiz kılını kıpırdatmıyordu. Mustafa Koç el koydu. Madame Tussauds Müzesi'ndeki tuhaf heykelden rahatsızlık hissedenlerin başında varlığıyla onur duyduğumuz Profesör Yılmaz Büyükerşen geliyordu. Kendimiz yapmazsak, el aleme bırakırsak olacağı bu diye düşünmüş ve sırf bu nedenle bal mumu heykel çalışmaya başlamıştı. Büyükerşen'in çabalarından önce Türkiye'de bal mumu heykel yapmak için malzeme bile üretilmiyordu. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, Eskişehir'de görev yaptığı sırada Profesör Büyükerşen'in çabalarına şahit olmuştu. Bir vesile ile bir araya geldiklerinde Mustafa Koç'a anlattı. Fikri ateşledi. Mustafa Koç, bal mumu heykelde en yetkin ismimiz Profesör Büyükerşen'i aradı. Projenin başına geçer misiniz diye sordu. Cevap elbette evetti. Koç grubu Madame Tussauds Müzesi ile temas kurdu. Resmi teklifini iletti. Atatürk heykelini değiştirmek istiyoruz. Profesör Yılmaz Büyükerşen'in kontrolünde olacak. Gereken neyse yapmaya hazırız. Müze tarihinde böyle bir değişikliğin örneği yoktu. Mırın kırın ettiler. Olmaz öyle şey filan dediler. Koç grubu bastırdı. Müze yönetimi 2 şartla kabul etti. Müzenin baş heykeltıraşı Profesör Büyükerşen'le birlikte çalışacaktı. Koç grubu tüm masrafları karşılayacak, üstüne 70 bin pound ödeyecekti. Derhal kabul edildi. 2 şarta, 2 karşı şartla cevap verildi. Müzenin heykeltıraşı öncelikle Lord Kinross'un Atatürk biyografisini okuyacak, ardından Anıtkabir'i görecek, sonra heykele başlayacaktı. Çünkü Atatürk sadece vücut ölçülerinden, fotoğraflarından ibaret değildi. Atatürk'ün dehasını, ışıltısını tanımadan, Türk milletinin Atatürk'e sevgisini, saygısını tanımadan, Atatürk'ü Atatürk'e benzetebilmesi mümkün değildi. Atatürk'ün 50 yaşındaki hali yansıtılacaktı. 10 Kasım 1938'de, vefatından hemen sonra alınan ve Anıtkabir'de korunan birebir yüz maskı kopyalandı. Vücut ölçülerini ve karizmasını ortaya koyan fotoğraflarını Profesör Büyükerşen verdi. Parantez açalım. Bu projeye vesile olan İbrahim Fırtına, asrın iftirasıyla Silivri'ye tıkıldı. Bu projenin Atatürk'e dair tüm askeri organizasyonunu üstlenen değerli arkadaşım Kurmay Albay İsmet Çınkı, asrın iftirasıyla Maltepe'de yatırıldı. Bu memlekette Atatürk'ü sevmenin maalesef ciddi bedeli var. Parantezi kapatalım. Bir sene çalışıldı. Gerçeğe yakışır, muhteşem bir heykel ortaya çıktı. Ayrıca Koç grubunun sözleşmesi gereğince heykelin yeri değiştirildi. Ana salon tabir edilen büyük liderlerin sergilendiği bölüme taşındı. Törenle açılışı yapılacaktı. Gününü Mustafa Koç belirledi. 10 Kasım 2005. Ölüm yıl dönümünde doğacaktı. O zamanlar ATV haberin başındaydım. ATV'de henüz havuz medyası değildi. Madame Tussauds Müzesi'nden özel izinle canlı yayın yaptık. Koç grubu tarafından yenilenen Atatürk'ün bal mumu heykelini Açılışından bir saat önce Türkiye'ye gösterme onurunu yaşadık. 30 dakika yayın yaptık. İzlenme rekoru kırıldı. Telefonlarımız kilitlendi. Yurttaşlar ağlayarak arıyor, tekrarını istiyordu. Ana haber bülteni o gün ve ertesi gün 3 defa tekrar yayınlandı. Mustafa Koç canlı yayınımıza katıldı. Yandaş medyaya biat etmediği için işten çıkarılacak olan değerli arkadaşım Korcan Karar'ın sorularını yanıtladı. Neden bu işe el koyduğunu anlattı. Atamızı aklımızda ve kalbimizde taşıdığımız biçimde, yani gerçek hatlarıyla tanıtmak istedik. Gururluyum, heyecanlıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, fiziken aramızda olmasa da, 20. yüzyılın liderleri arasında peşinden kitleleri sürükleyebilecek karizmaya ve öngörüye sahip. İdealleri halen yaşayan, fikirleri ölümsüz bir başka lider yok. Atatürk Türkiye'sini çağdaş uygarlığın ilerisine taşımak, ülkemizi ve tarihimizi uluslararası platforma doğru tanıtmak için üzerimize düşenleri yapmayı bir borç biliyoruz. 2003'te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Koç'un bu koltukta bizzat gerçekleştirdiği ilk sosyal sorumluluk projesi buydu. İlk imzasını Mustafa Kemal'le atmıştı. Ailesi ona mübarek bir isim verdi, o da isminin hakkını verdi. Ve önceki gün sosyal medyadan hayatının son paylaşımlarını yaptı. Bu defa Havana'da adaşının yanındaydı. Güle güle Mustafa Koç, nur içinde yat. Seni hep güzel hatırlayacağız. Hep Mustafa ile hatırlayacağız. Korcan Karar, 1962'de İzmir'de doğdu. Roma Santa Cecilia Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe yeni asırın İtalya muhabiri olarak başladı. Sabahta çalıştı, ATV'de çalıştı. ATV ana haber bültenini sundu. Mustafa Koç röportajı gibi tarihi canlı yayınlara imza attı. 2006'da İtalya Cumhurbaşkanı Chiampi tarafından onur nişanıyla ödüllendirildi. Show TV'ye geçti. Sky Türk 360 kanalında çalıştı. Savaş belgeselleri hazırladı, fotoğraf sergileri açtı. Türkiye'nin en başarılı habercilerinden, en yüksek reytingli televizyoncularından biriydi. Yakın arkadaş olduğumuzu bildikleri için 2014'te özellikle Yılmaz Özdil aleyhinde haber yaptırmak istediler. Reddetti, istifa etti. Bobby, Chicago'nun kenar mahallesinde metruk binada yaşıyorlardı. Annesinin karnı burnundaydı. Bodrum kattaki çamaşırhanedeyken sancılandı. Babası çığlığı duyup yardıma koştu ama ne hastaneye yetişmek için otomobilleri vardı ne de taksiye verecek paraları. Oracıkta yere serilen kirli bir havlunun üstüne merdiven altında doğdu. Annesi uyuşturucu bağımlısıydı. Babası torbacıydı. 5 kardeşin en küçüğüydü. 5'i de crack kullanıyordu. Henüz 10 yaşındayken kendisinden 3 yaş büyük ağabeyi sırtından vurularak öldürüldü. Cenaze töreni bugün bile gözünün önünden gitmiyor. Ağabeyi tabutun içinde Chicago Cubs takımının beyzbol formasıyla yatıyor. Tabutun başındaki annesi ise bileklerinden kelepçeli vaziyette polislerin arasında ağlıyordu. Çünkü annesi o sırada hapisteydi. Oğlunun cenazesine katılması için polis nezaretinde getirilmişti. Çocukluk döneminde annesi babası, hatta abileri habire içeri giriyor, ortada kalıyor, akrabalarının yanına sığınıyordu. Neticede kendisi de aile mesleğinden ıslah evine düştü. 3 sene yattı. Yaşamın kıyısındaydı. Ya uçurumdan atlayacak ya da hayata tutunacaktı. Pes etmeyeceğim dedi. Her şeye yeniden başlamaya karar verdi. Tedavi gördü. Islah evindeyken liseyi bitirdi. Özgürlüğüne kavuşunca kargo şirketinde işe girdi. Mesaiden sonra sabahlara kadar basketbol idmanı yapıyordu. Üniversitelere başvurdu. Alabama'daki Troy Üniversitesi'ne kabul edildi, sporcu bursu aldı. Doğuştan yeteneği, oyun kurucu zekası vardı. Kolej ligindeki istatistikleri harikaydı ama 1.77'lik boyuyla NBA'de hiç şansı olmadığını biliyordu. Ne yapmalı? Antrenörleri yönlendirdi, Avrupa'yı deneyecekti. Bindi uçağa, ver elini Polonya. Fransa'da, İtalya'da forma giydi. 5 sene boğuştu, çalıştı, didindi, aradığını bulamadı, mutlu olamadı. 2012'de İzmir'e geldi. Ve mucizevi hayat hikayesinin mucizevi sonuçları oldu. Basketbol ekolümüz, karşı yakaya 28 sene sonra şampiyonluk kazandıran isimlerden biri oldu. Annesini tedavi ettirdi, uyuşturucu batağından kurtardı, ev aldı. İlkokul sıralarından beri Tangela'ya aşıktı, 2 kızları oldu, birine Heaven, cennet, diğerine Angel, melek ismini koydular. Basketboldan kazandığı parayla kızlarına huzurlu bir yuva, iyi bir eğitim sağladı. Geldiği yeri asla unutmadı. Chicago'da umutsuz gençlere fırsat yaratmaya çalışan Lionheart Vakfı'na maddi manevi destek oluyor. Uyuşturucuyla mücadele için sosyal sorumluluk projelerine katılıyor. Hangi dikenli yollardan geçtiğimi biliyorum. Benim gibi sahipsiz çocukların o yollara sapmalarını engellemek istiyorum, diyor. Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bugüne kadar ortalama paralar kazanıyordu. Seneliği 6-0'lı dolara imza attı. Adeta yeniden doğmasını sağlayan ülkenin bayrağı altına girdi, Türk vatandaşı oldu. Ve dün milli takım kadromuz açıklandı. Dünyanın en zengin ülkesinde, metruk binanın bodrum katında, merdiven altında, kirli bir havlunun üzerine doğan talihsiz çocuk, zirveye çıkması için kendisine merdiven olan bu mübarek ülkenin ay yıldızlı formasını giymeye hak kazandı. Ve milli takım kadrosunun açıklandığı saatlerde meclisteki tören başlamak üzereydi. Atatürk Türkiye'sinin imkanlarıyla fırsat eşitliği sayesinde milletvekili olmuş bazı tipler hala "yemin ederken Türk milleti demek zorunda mıyız, demesek olmaz mı?" tartışması yapıyordu. Bobby Dixon. Futbolda Mehmet Aurelio, atletizmde Elvan Abeylegese, voleybolda Natalya Hanikoğlu, masa tenisinde Melek Hu, basketbolda Bobby Dixon. Devşirme sporcuların yararlı olup olmadığı daima tartışılır. Kendi çocuklarımız dururken yabancıların Türk vatandaşı yapılması doğru mu filan denilir. Halbuki aslında sorulması gereken soru şudur. Onlar 3-5 kişi, bizler 80 milyonuz. Bu 80 milyon kişi arasından basketbolda bir oyun kurucu çıkaramıyorsak, takkeyi önümüze koyup düşünmemiz gerekmiyor mu? Süleyman. Modern gazeteciliğin kurucularından olan İngiliz yazara gazetecilik nedir diye sormuşlar. Genel itibarıyla Lord Jones'un yaşadığından haberi olmayan insanlara Lord Jones öldü demekten ibarettir demiş. Demirel rahmetli Lord Jones'tur. Çünkü Türkiye'nin ortanca yaşı 28'dir. Nüfusun yarısı 28 yaşından küçüktür. 12 Eylül darbesi mesela, bugünkü nüfusun 2/3 o tarihte henüz doğmamıştı. Demirel'le Ecevit'in Hacivat Karagöz oldukları dönemde şimdiki çocukların anne babaları bile çocuktu. Dolayısıyla gençlerimiz açısından Süleyman Demirel'in ölmesiyle Kazım Karabekir'in ölmesi arasında pek bir fark yoktur. İsmini duymuşlardır, hepsi odur. Halbuki hayati derecede önemlidir. CHP Ecevit'in mirasçısı, MHP Türkeş'in mirasçısı. Saadet Erbakan'ın mirasçısı. AKP desen Özal'ı sahipleniyor. Bir tek kimi alan yok? Babayı. Kasketi giyen var, takkeyi giyen var, börkü giyen var, hatta fes giyen var, poşu giyen var. Şapka boşta. Temel sorun budur. İki koyun güdemeyenlere oy vermeyin diyenlerin alkışlandığı ülkede büyük karizmaydı Çoban Sülü. Kenara çekildiğinde yarattığı boşluk kara delik gibi Türkiye'yi yuttu. Takke kasket, börk poşu tahtiravallisiyle istersen 100 kere seçim yap, şapkayı giyen bulunmazsa sıklet merkezleri değişmeyecektir. Süleyman Demirel, tam adı Sami Süleyman Gündoğdu Demirel'di. 1924'te doğdu. İTÜ'de inşaat yüksek mühendisi oldu. Akrabası Nazmiye Şener'le evlendi, çocukları olmadı. 1965-93 arasında 7 defa hükümet kurdu, 10 sene 5 ay başbakanlık yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinde gözaltına alındı. Gelibolu Hamza Koy'da ve Çanakkale Zincir Bozan'da tutuldu. Siyasetten yasaklandı. 7 sene sonra halk oylamasıyla yasağı kaldırıldı. 41 yaşında başbakan olmuştu. 69 yaşında cumhurbaşkanı oldu. Baba lakabıyla tanınıyordu. Alameti farikası fötr şapkasıydı. 2015'te vefat etti. Doğduğu yerde İsparta İslamköy'de anıt mezarda toprağa verildi. Fatih Rönesans insanıydı, entelektüeldi. Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca, Rumca, Sırpça, henüz 19 yaşındayken 6 lisan konuşurdu. Felsefeye meraklıydı. Milattan önceye ait Yunanca el yazmaları okurdu. Filozofları etrafına toplar, Peripatosçuların, Stoacıların ilkelerini, Platon'u, Aristoteles'i tartışırdı. Coğrafyaya düşkündü. Batlamyus olarak tanınan Claudius Ptolemaios'un geografiyasını incelerdi. Matematiksel coğrafya kavramının miladı kabul edilen geografiyada bölük pörçük yer alan haritaları bütün haline getirtip yayımlattı. Akdeniz, Ege ve Adriyatik'in girintilerini, çıkıntılarını, derinliklerini, adalarını avucunun içi gibi bilirdi. Mesela Limni Adası'nı vergi toplamak için almadı, stratejik önemi olduğu için almadı. Peki neden aldı? Tini mahtum, yani mühürlü toprak adı verilen kırmızı renkli bir toprak türü var. Sadece Limni'de bulunuyor. Zehirlenmeye, yılan sokmasına karşı deva olduğuna inanılıyor. Bezlere sarılıp yıkanıyor. Süzme yoğurt gibi ağaçlara asılıyor. Toz halinde kurutuluyor. Tekrar çamur haline getirilip bardak yapılıyor. Bu bardağa konulan içecekte zehir varsa bardak çatlıyor, iyi mi? Limni'yi işte bu yüzden aldı. Dünyanın henüz dünyadan haberi yokken doğal kaynakları kullanırdı. Astronomiyle ilgiliydi. Özellikle matematiksel sentez anlamına gelen ve 13 kitaptan oluşan Almagest'in Latince çevirisine bayılırdı. Matematiğe trigonometri seviyesinde hakimdi. Çünkü güneşin ayın hareketlerini, yörüngeleri, yıldızları, ekinoksları izah eden Almagest'i kavrayabilmen için trigonometri bilmen gerekirdi. Efsane astronom Ali Kuşçu'nun T1438'de hazırladığı yıldız kataloglarını, matematik teorilerini tekrar tekrar okur, adeta yutardı. Bizans'a ait kitapların koleksiyonunu yapardı. Ayasofya'ya dair neredeyse yazılmış tüm orijinal eserleri biriktirmişti. Topkapı Sarayı'nda kurduğu kütüphanesinde ilk ciddi araştırma 1929'da Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle gerçekleştirildi. Latince, Yunanca, İtalyanca, Farsça 587 eser tespit edildi. Bunların dördü el yazması İlyada destanıydı. Bugün tüm dünyadaki kütüphanelerde en iyi korunabilmiş Bizans dönemi İlyada destanı, onun kütüphanesinden çıkan el yazmalarından biri. İstanbul'un Konstantinopolis dönemine ait en eski şehir haritası ondaydı. Büyük İskender'in biyografisi olan Anabasis'in kopyası kütüphanesindeydi. Homeros'un İlyadası'ndan o kadar etkilendi ki kalkıp Truva'ya gitti. Yanından ayırmadığı Vaca Nuvis, Kritovulos'un notlarından biliyoruz. Kalıntıları gezdi. Akileus'un, Hektor'un mezarları hakkında bilgi aldı. Kahramanlıklarını saygıyla andı. Truva'nın konumunu, denizle karayla ilişkisinin stratejik yararını irdeledi. Papa II. Pius'a yazdığı mektuptan anlıyoruz ki, İstanbul'un fethini Truva'nın rövanşı gibi görürdü. Hobileri vardı, denizi çok severdi. Opianos tarafından kaleme alınan ve balıkçılık üzerine yazılmış en eski kitap olan Haliyeutika'yı okurdu. Balıkçılık gelişsin diye Pontus'u aldıktan sonra 60 kadar Rum balıkçıyı aileleriyle birlikte getirdi, sarı yere yerleştirdi. Ezop'un fabüllerini okurdu. Merak yelpazesi genişti. Hipokrat'ı, lir sanatını, hayvanların özelliklerini, değerli taşları okurdu. Kültür adamıydı. Sanatçılara kol kanat gerer, ödüllendirirdi. Şairdi. Avni mahlasıyla şiirler yazardı. Bağda gülden bahseden yanağını kasteder, serviden söz açanlar endamını kasteder. Dilbere vasıl olmak dar dünyadan murat, aşık aşkın derdiyle dermanını kasteder. Mimariyi çok önemserdi. Yaşadığı mekanları Alla Turkesca, İran, Karaman, Alla Greca tarzında inşa ettirirdi. Sofu değildi. Hatta dindar olduğu bile pek söylenemez. Galata'daki San Pietro Kilisesi'ne gidip ayin izlerdi. Seremoni sevmezdi, kalabalıklarla dolaşmazdı. İnanması güç gelecek ama seyyahların notlarından okuyoruz. Kiliseye giderken yanında sadece iki koruma olurdu. Yahudi, Rum fark etmez, ustalarıyla dostluk kurardı. İtalyan ekolünü beğenirdi. Portresini İtalyan ressam Bellini'ye yaptırdı. Ecdadın torunları olduğunu iddia eden palavracı politikacılarımız sahip çıkmadığı için en ünlü tablosu National Gallery koleksiyonuna dahildir. Londra'da Victoria Albert Müzesi'nde sergilenir. Aslında kendisinde de ressamlık yeteneği vardı. Topkapı Sarayı'nda bulunan ve Ordinarius Profesör Süheyl Ünver tarafından gün ışığına çıkarılan defterinden biliyoruz. Roma büstlerini andıran insan figürleri, at, leylek, kartal gibi hayvan figürleri, çiçek motifleri çizmişti. İlk altın sikke onun için bastırıldı. Üzerinde Dari bin Nadri, Sabihül İzzi, Ven Nasri, Filberri vel Bahri ünvanı bulunuyordu. Yani izzet sahibi, karaların ve denizlerin hakimiydi. Aslına bakarsanız bu sikkenin öyküsü de sanat merakından kaynaklanıyordu. Bizans ganimetlerini incelerken İmparator 8. Paleologos'un portresinin madalyon üzerine işlenmiş olduğunu gördü. Kendisi için bunun bir benzerini yaptırmak istedi, araştırdı. Constanzo di Moisis isimli sanatçıyı Napoli'de buldurdu, İstanbul'a getirtti. Böylece madalyona işlenen ilk Müslüman hükümdar oldu. Eğitimine 5 yaşında başlandı, çocukluğundan itibaren harp tarihiyle, harp sanatıyla yetiştirildi. Ateşli silahları tasarım yapabilecek seviyede tanırdı. Tarihte ilk havan topunun çizimlerini bizzat o yaptı. Tarihte ilk havan topu İstanbul'un fethinde kullanıldı. Gerçek manada dünya lideriydi. Bugün bakıyoruz, fetih yapıyorum filan diye İstanbul caddelerini fotoğraflarınla doldurmuşsun, tahtadan surlar yaptırmışsın, zabıtalara yeniçeri kıyafeti giydirmişsin, sahnede maket kadırga çektirip kendi figüranlarına kendini alkışlatacaksın. Yani hakikaten gazan mübarek olsun, fetih müsamerene limon sıkmak istemem ama Fatih kim, sen kim be birader? İkinci Mehmet 1432'de Edirne'de doğdu. Osmanlı'nın 7. padişahı oldu. 32 sene hüküm sürdü. 21 yaşındayken İstanbul'u fethetti. 1000 senelik Bizans İmparatorluğu'na son verdi. Bu fetih pek çok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı kabul edildi. 1481'de vefat etti. Hasan. Yine de şahlanıyor aman, kolbaşının yandım da kır atı, görünüyor yandım aman, bize sefer yolları. TRT Ankara Radyosu'nun etrafı tanklarla sarılmış, darbe bildirisi okunmuş, kahramanlık türküleri çalınıyordu. Radyoyu ele geçirmekle görevli tüm general hışımla yayın odasına daldı. Ruhi Su denilen adamın türkülerini yayına kim koydu diye bağırdı. Eli tabancasının üstündeydi, gık diyeni çekip vuracaktı. Nasıl olur da ihtilal sabahı o komünistin türküleri yayınlanırdı? Kurşuna dizilecek gibi duvarın dibine dizilen TRT'ciler, "Aman efendim, bir yanlış anlaşılma var herhalde," dediler. Bandı çıkarıp gösterdiler. "Ruhi Su değil, Hasan Mutlucan yayınlıyoruz." Tüm general bandı inceledi, ikna oldu. "Peki, çalmaya devam edin," dedi. Meğer Genelkurmay karargahında radyo dinleyen Kenan Evren ve arkadaşları Hasan Mutlucan'ı Ruhi Su zannetmiş, telefonu kaldırıp radyoyu kontrol altında tutan tüm generale fırça kaymıştı. Darbeyi yapanlar Hasan Mutlucan'ı tanımamıştı ama Hasan Mutlucan darbe yüzünden Türkiye'nin en meşhur insanı olmuştu. Yılların halk müziği sanatçısı, sayın ahalimiz tarafından memleketi kurtaran general muamelesi görüyordu. Adeta Kenan Evren'den sonra Milli Güvenlik Konseyi'nin en tanınmış üyesiydi. Her görüldüğü yerde "bizi anarşistlerden kurtardın" diye elini öpüyorlardı. Aynı zamanda hedef olmuştu. Mizah dergilerine kapak konusu yapılıyor, Kenan Evren'e edilemeyen hakaretler Hasan Mutlucan'a ediliyor, o Davudi sesiyle türkü söylemesin diye karikatürlerde ağzı bantlanıyordu. Parodilerin malzemesiydi, darbe yapmaya niyetlenen Afrika ülkeleri TRT'den Hasan Mutlucan'ı ödünç istiyordu filan. Halbuki Hasan Mutlucan darbeye karşıydı. Junta'nın sesi haline getirilmişti ama solcuydu. Kendisine her mikrofon uzatıldığında "rızam olmadan türkülerimi yayınladılar, küskünüm" diyordu. Kenan Evren'in adını bile telaffuz etmek istemiyor, "o adamı hiç sevmedim, memlekete zararı oldu, başımıza dincileri getirdi" diyordu. Nafile, ne derse desin anlatamadı. Darbe türkücüsü sıfatı yapıştı kaldı. Üstelik hiç günahı olmadığı halde darbeyle özdeşleştiği için 12 Eylül rüzgarı geçince yasaklı sanatçı haline getirildi. Askeri yönetimi çağrıştırıyor diye resmen ambargo uygulandı. Ne radyolarda çalınıyordu ne de ekrana çıkarılıyordu. Hayranları sokakta gördüğünde "abi, senin türkülerini dinlemek için darbe olmasını mı bekleyeceğiz?" diye şaka yapıyordu, kahroluyordu. 12 Eylül 2010'daki "yetmez ama evet" referandumu sırasında yeniden gündeme getirildi. Yeniden infaz edildi. Kenan Evren'le alakalı her habere Hasan Mutlucan türküsü monte edildi. "Yetmez ama evet"e karşı çıkan herkese Hasan Mutlu Can gibiler benzetmesi yapıldı. 30 sene acı çekti, 2011'de vefat etti. Açık açık darbeye karşı olduğunu söylemesine rağmen, açık açık Kenan Evren'i eleştirmesine rağmen, açık açık türkülerimi cuntaya alet ettiler demesine rağmen, koca koca gazeteler hiç utanmadan darbelerin simgesi öldü, darbe türkücüsü öldü başlıklarını attılar. Yaşarken sanatını linç etmişlerdi, rahmetli olunca naaşını katlettiler. Ve bugün 12 Eylül dönemi ebediyen kapanırken bir hakkın teslim günüdür. Mert dayanır, namert kaçar, meydan gümbür gümbür denir. Menderes'i alkışlayan, sonra askeri alkışlayan, sonra Demirel'i alkışlayan, sonra askeri alkışlayan, sonra Özal'ı alkışlayan, sonra askeri alkışlayan, sonra Takunyalıları alkışlayan, gelene ağam gidene paşamcı sayın basınımız, tarihinde bir kez olsun mert davranıp Hasan Mutlucan'ın hatırasından özür dilemelidir. Hasan Mutlucan 1926'da İzmir'de doğdu. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na girdi. Münir Nurettin Selçuk tarafından opera sanatçısı olması konusunda teşvik edildi. Ancak türkü aşığıydı. 1973'te TRT Radyosu'nda söylemeye başladı. Efsane ses karakteriyle tüm Türkiye'de tanındı. 2011'de vefat etti. İstanbul Çekmeköy'de toprağa verildi. 34. ayrımın sonu. Sayfa 396.